Ayrım 4.
Hal ve tavırları tam manasıyla taşranın seçkin muhitine mensup olduğunu gösteriyordu. Kibarlığını kabul etmek lazımdı. İnce, zevk sahibiydi ama sadece giyim bakımından. Keskin istibdatçı bir tabiat sahibiydi. Mutedil olmasını bilmezdi. Daima ya hep ya hiç taraflısıydı. Zor durumlarda hayret verici bir kesinliği ve sebatı vardı. Ali Cenaplığı'nın yanı sıra hudutsuz derecede haksızlık ettiği olurdu. Bu kadınla münakaşa edilmezdi. İki kere ikiye metelik bile vermezdi. Kendini hiçbir surette haksız veya suçlu görmezdi. Kocasına daimi sayısız ihanetleri vicdanına zerrece ağırlık vermiyordu. Belçinov'un tabiriyle Natalya Vasilyevna, Meryem Ana olduğuna kendisi de inanan Hılıst Meryem Anası gibiydi. Dipnot. Hılıstlık, eski Rusya'da kızıl başlığı andıran bir mezhep. Bakılıncaya kadar aşığına sadıktı. Ona eziyet etmeye bayılır ama mükafatlandırmayı da bilirdi. İhtiraslı, zalim, şehvetli kadın tipiydi. Ahlaksızlıktan nefret ettiği, şiddetle ayıpladığı halde kendisi ahlaksızın alasıydı. Fakat hiçbir surette ahlaksızlığını kabul etmezdi. Belçaninov daha T'deyken herhalde bunu samimi olarak anlayamıyor diye düşünüyordu. Hoş, kendisi de o ahlaksızlığa iştirak ediyordu ya. O, kocasına ihanet etmek için yaratılmış bir kadındı. Böyle kadınlar kızken düşmezler, bunun için kocaya varmaları adeta bir tabiat kanunudur. Hiç kimse onlar kadar becerikli değildir, onlar kadar kolay koca bulamaz. İlk ihanette suçlu daima kocadır. Her şey o derece samimiyetle yürür ki sonuna kadar kendilerini tamamıyla haklı, tamamıyla suçsuz bilirler. Belçininov böyle bir sınıf kadınının varlığına emindi. Aynı zamanda onlara uygun koca tipi bulunduğuna da inanıyordu. Bu kocaların o muayyen kadın tipine uygun düşmekten başka manası da yoktu. Bu adamlar dünyaya ebedi koca yahut da daha doğrusu sadece koca olmak için gelmişlerdir, o kadar. Böyle bir erkeğin dünyada evlenmekten başka vazifesi yoktur. Evlendikten sonra yaratılıştan karakter sahibi olsa bile hemen karısının bir parçası halini alır. Bu gibi kocaların alameti, farikası alnındaki malum süstür. Onun için boynuzdan mahrum kalmak güneşin ışık vermemesi gibi bir imkansızlıktır. Bütün bunları kendisi hiçbir zaman bilemez. Zaten tabiat kanunları da bilmemesine amirdir. Pavel Pavlovich Trusotski, Belçaninov'un varlığına inandığı bu iki tipten birini temsil ediyordu. Tabii dünkü Pavel Pavlovich, T'de tanıdığı Pavel Pavlovich'ten pek farklıydı. Onu son derece değişmiş bulmuştu. Zaten Trusotski eski varlığını ancak karısının hayatta olmasıyla muhafaza edebilirdi. Bugün onun yerinde birdenbire kavuştuğu hürriyette tamamen hüviyet değiştirmiş bambaşka garip bir insan vardı. T'deki Pavel Pavlovich'e gelince Belçaninov onun hakkında şunları hatırlıyordu. Şüphesiz T'deki Pavel Pavlovich yalnız kocaydı, o kadar. Memurluğu bile evlilik vazifelerinden birini yerine getirmek içindi. Karısına T sosyetesindeki mevkiyi sağlamak için çalışıyordu. Bununla beraber gayretli bir memurdu. O sıralar 35 yaşındaydı. Küçümsenmeyecek bir servete sahipti. Memuriyette fazlaca kabiliyetli olmamakla beraber pek istidatsız da sayılmazdı. Eyaletin kalbur üstü kimseleriyle görüşüyor, herkes tarafından sayılıyordu. Natalya Vasilyevna da T'de umumi bir saygı kazanmıştı ama o bunu tabii hakkı saydığı için pek mühimsemiyordu. Fakat evinde misafir ağırlamasını gayet iyi bilirdi. Pavel Pavlovich'i öyle terbiye etmişti ki adamcağız eyaletin en büyük hükümet adamları yanında son derece asil tavırlar takınmayı becerebiliyordu. Belçaninov'a kafası da işler gibi gelirdi. Fakat Natalya Vasilyevna kocasının fazla konuşmasından hoşlanmadığı için zekası pek fark edilmiyordu. Belki kusurları gibi doğuştan birçok meziyetleri de vardı. Yalnız hepsi kılıf içindeydi. Kötülüğe karşı istidatları körlenmişti. Belçaninov'un hatırında kaldığına göre Bay Trusotski de bazen etrafındakilerle alay etme hevesi uyanırdı. Ne çare ki bu ona şiddetle yasak edilmişti. Arada bir kendine göre bir şeyler anlatmaya kalkışırdı. Bu da kontrole tabiydi. Ancak ehemmiyetsiz, kısa bir söyleyeceği varsa bunu müsaade edilirdi. Dışarıdaki arkadaş muhitinden, hatta iyi bir dostla bir iki kadeh parlatmaktan hoşlanırdı. Fakat bunlar, hele sonuncusu, kökünden kesilmişti. İşin tuhafı, dışarıdan birisi bu aile erkeğinin kılıbık olduğunu asla söyleyemezdi. Natalya Vasilyevna çok muti bir zevce görünür, belki bunun böyle olduğuna kendisi de inandı. Kimse farkında olmamakla beraber Pavel Pavlovich'in karısını delice sevmesi mümkündü. Sevgisinin belli olmaması da belki bizzat Natalya Vasilyevna'nın emriyleydi. Belchaninov, T'de bulunduğu sıralar birkaç defa kendi kendine bu kocanın karısıyla münasebetinden şüphelenip şüphelenmediğini sormuştu. Bunu arada bir Natalya Vasilyevna'ya da açardı. Kadın öfkeyle kocasının hiçbir şeyden haberi olmadığı, hiçbir zaman olamayacağı ve olan bitenin onu ilgilendirmediği cevabını verirdi. Natalya Vasilyevna'nın bir özelliği de Pavel Pavlovich'le katiyen alay etmemesi, onu hiçbir surette gülünç veya çok kötü bulmamasıydı. Hatta birisi saygıda kusur etse muhakkak onun tarafını tutardı. Çocukları olmadığı için Natalya Vasilyevna'nın kendini cemiyet hayatına vermesi tabiydi. Bununla beraber evini de ihmal etmezdi. Kendini hiçbir zaman dışarı eğlencelerine tam manasıyla kaptırmamıştı. El işlerini çok severdi. Pavel Pavlovich o gün T'de geceleri ailece kitap okumalarını hatırlatmıştı. Belchaninov okurdu. Pavel Pavlovich de okurdu. Hem Belchaninov'u hayrete düşüren gayet güzel bir tarzda okurdu. Onlar okurken Natalya Vasilyevna iş işlerdi. Okumayı daima sakin, değişmeyen ilgisiyle dinlerdi. Dickens'ın romanlarını, Rus dergilerinden parçalar, bazen de ciddi yazılar okurlardı. Natalya Vasilyevna, Belchaninov'un tahsilini çok takdir eder ama bunu artık bilinen tabii bir şey gibi sessizce kabul ederdi. Umumiyetle kitapla, bilgiyle ilgili her konuyu faydalı bulur fakat ona yabancı olduğu için fazla ilgi duymazdı. Pavel Pavlovich'in bu bahislerde bazen hararetlendiği olurdu. T'deki macera, Belchaninov için en yüksek deliliğe varan bir hadde ulaştığı sıralar birdenbire kopuverdi. Onu açıkça durup dururken sepetlediler. Bununla beraber her iş o kadar güzel tertiplenmişti ki Belchaninov giderken pabucunun dama atıldığının hiç farkında değildi. Gidişinden bir buçuk ay önce T'ye harp okulunu yeni bitirmiş bir topçu subayı gelmişti. Genç teğmen Trusotskilerin evine dadandı, böylece üçgen dörtgen halini aldı. Natalya Vasilyevna genci hoş karşılıyor ama ona çocuk gözüyle bakıyordu. Belchaninov hiçbir şeyin farkında değildi. Zaten ayrılma kararı bildirildikten sonra etrafıyla ilgilenecek hali kalmamıştı. T'den kesin ve acele ayrılışı için binlerce sebepten biri de Natalya Vasilyevna'nın gebelik şüphesiydi. Bu yüzden Belchaninov'un hemen 3-4 ay için ortadan kaybolması gerekiyordu. Natalya Vasilyevna herhangi bir iftiraya uğrasa bile kocası 9 ay sonra kolay kolay şüpheye düşmezdi. Bahane oldukça sulandı. Belchaninov Paris'e yahut Amerika'ya kaçmak için yaptığı hararetli tekliften sonra Petersburg'a tek başına şüphesiz kısa bir müddet için yani 3 aydan fazla kalmamak üzere gitti. Zaten başka hiçbir sebep ve bahane onu T'den uzaklaştıramazdı. Tam 2 ay sonra Petersburg'a Natalya Vasilyevna'dan bir mektup geldi. Kadın bir daha dönmemesini rica ederken başkasını sevdiğini bildiriyordu. Gebelik meselesinde aldandığını da ilave ediyordu. Aldanma bahsine lüzum yoktu. Belchaninov genç subayı unutmamıştı. Böylece bu iş temelli olarak kapanmış oldu. Birkaç yıl sonra Bogoutov'un T'ye gidip tam 5 yıl kaldığını duydu. Rabıtanın bu kadar uzun sürmesini Belchaninov Natalya Vasilyevna'nın hayli yaşlandığı için sebatkar oluşuyla izah ediyordu. Yatağında hemen hemen bir saat oturdu. Sonunda toparlandı, zili çalarak Mavra'dan kahvesini istedi. Aceleyle kahvaltı ettikten sonra giyindi, tam 11'de Pokrov Oteli'ni aramak için Pokrov'a gitti. Sabah olunca Pokrov Oteli hakkında başka türlü düşünmeye başlamıştı. Hatta Pavel Pavlovich'e dünkü muamelesinden utanıyordu bile. Her şeyi bir an önce halletmesi gerekiyordu. Dünkü kapıda kilitle uğraşma saçmalığını bir tesadüf sayıyor, Pavel Pavlovich'in çakır keyif olduğuyla filan izah ediyordu. Fakat sabık kocayla ne diye münasebetlerini tazelemeye gittiğini de iyice bilemiyordu. Çünkü aralarında her şey tabii bir şekilde kendiliğinden sona ermişti. Yine de onu çeken bir kuvvet, kurtulamadığı bir tesir vardı. Bu tesir onu sürüklüyordu. 5. Liza. Pavel Pavlovich sıvışmak niyetinde değildi. Velchaninov bunu ne diye sorduğunu kendisi de bilmiyordu. Galiba aklı pek yerinde değildi de sormuştu. Pokrov'a varınca karşısına çıkan ilk bakkaldan oteli sordu. İki adım ötedeki bir sokak içini gösterdiler. Otelde Bay Trusovski'nin şimdi aynı avluda bulunan Maria Sisoyevna'nın pansiyonunda yatıp kalktığını söylediler. Dar, su içinde gayet pis bir taş merdivenden ikinci kata çıkarken birdenbire bir ağlama sesi duydu. Ağlayan 7-8 yaşında bir çocuk olmalıydı. Zaman zaman yükselen boğuk hıçkırıklara, tepinmeler, kısık, çatlak bir sesin hiddetli haykırmaları karışıyordu. Adam besbelli çocuğun ağlaması etraftan duyulmasın diye onu susturmaya çalışıyor ama kendisi çocuktan çok gürültü ediyordu. Pek merhametsizce bağırıyordu, çocuk da galiba af diliyordu. Velchaninov iki tarafında ikişer kapı bulunan ufak koridora girince iri yarı, şişman, üstü başı pek dağınık bir kadınla karşılaştı. Pavel Pavlovich'i sordu. Kadın parmağıyla ağlamanın geldiği kapıyı gösterdi. O kıpkırmızı yüzü hiddet doluydu. Kalın bir sesle yavaşça "Baksana, keyfi yerinde" dedi, merdivene çıktı. Velchaninov kapıyı çalmak istedi, sonra vazgeçti, tokmağı çevirerek açtı. Pavel Pavlovich ufak, kaba fakat bol eşyayla döşenmiş odanın ortasında yarı giyinik halde duruyordu. Ceketi yeleği yoktu, yüzü hırstan kıpkırmızı olmuştu. Haykırmalarla, el hareketleriyle hatta tekmelerle Velchaninov'a öyle geldi, küçük kızı susturmaya çalışıyordu. 8 yaşlarında, fakir ama yine de küçük hanım kılıklı kızcağızın sırtında kısa bir yün entari vardı. İsteri buhran geçirir gibi hıçkırıyor, ellerini Pavel Pavlovich'e doğru uzatıyordu. Onu kucaklayıp sarılmak, yalvararak bir şeyler dilemek ister gibiydi. Bir anda her şey değişti. Misafiri gören kız bir çığlık atarak bitişikteki küçük odaya seyirtti. Bir lahza şaşkınlık içinde kalan Pavel Pavlovich tıpkı bir gece önce Velchaninov'un ansızın kapıyı açışında olduğu gibi tatlı tatlı sırıttı. İçten bir hayretle "Alexey Ivanovich" diye bağırdı. "Hiç ummazdım doğrusu. Şöyle buyurun, şöyle, şuraya, kanepeye yahut koltuğa buyurun. Ben de..." Yeleğini unutarak ceketini giymeye koştu. "Resmiyete lüzum yok. Olduğunuz gibi kalın." Velchaninov bir eski hamleye oturdu. Trusovski, "Yo, müsaadenizle resmiyeti elden bırakmayalım," dedi. "Hah, şimdi ben de derlenip toparlandım. Ama siz niye öyle köşeye oturdunuz? Koltuğa, masanın yanına buyursanıza. Beklemiyordum doğrusu, hiç beklemiyordum." Trusovski de bir hasır iskemlenin kenarına ilişti. Beklenmedik misafirle karşılıklı olmak için sandalyeyi köşeleme çevirmişti. "Neden beklemiyordunuz? Dün tam bu zamanda geleceğimi söyledim ya." "Gelmeyeceğinizi sandım. Sabah uyanıp dün olanları hatırlayınca sizi görmekten temelli ümidi kestim." Velchaninov o aralık etrafı gözden geçirdi. O da darmadağınıktı. Yatak toplanmamıştı, giyim eşyası şurada burada sürünüyordu. Masanın üstünde kirli kahve fincanları, ekmek kırıntıları, yarılanmış açık bir şişe şampanyayla yanında bir kadeh vardı. Yan gözle bitişik odaya da baktı fakat içeride tıs yoktu. Kızcağız sinmiş, ses çıkarmıyordu. Velchaninov şampanyayı göstererek "Bu saatte nasıl içebiliyorsunuz?" diye sordu. Pavel Pavlovich bozuldu, kalmış. "Ama da değişmişsiniz siz." "Kötü bir alışkanlık. Hem birdenbire peydah oldu. Vallahi hep o zamandan beri, inanın öyle, kendimi tutamıyorum. Ama şimdi sarhoş değilim. Alexey Ivanovich, merak etmeyin. Dünkü gibi saçmalamayacağım. Fakat doğru söylüyorum, hep o zamandan beri. Birisi bana daha 6 ay önce böyle saptıracağımı söylese, bugünkü halimi aynada gösterse dünyada inanmazdım." "Şu halde dün sarhoştunuz öyle mi?" Pavel Pavlovich mahcup bir tavırla gözlerini yere indirdi. "Sarhoştum. Hem bilir misiniz, geldiğimde sarhoş değildim de sarhoşluğu takip eden haldeydim. Bunu size bilhassa izah etmek istiyorum çünkü bu hal sarhoşluktan çok daha fena oluyor. Sarhoşluğum hemen hemen tamamen geçiyor ve içimde bir katılık, bir delilik kalıyor, kederimi daha çok hissediyorum. Zaten belki de kederden içiyorum. O haldeyken türlü türlü münasebetsizlikler yapabilirim, çatacak yer arıyorum. Herhalde dün size tuhaf göründüm, öyle değil mi? Hatırlıyor musunuz? Hatırlamaz olur muyum? Hepsi hatıramda. Belçenov uzlaşma haliyle. Zaten ben de olanları böyle izah etmiştim dedi. Sonra dün ben de size karşı biraz hırçın, fazlaca sinirliydim, bunu itiraf ediyorum. Bazen kendimi pek iyi hissetmiyorum. Gece vakti ansızın gelişiniz. Pavel Pavlovich başını salladı. Öyle öyle gece vakti. Yaptığını hayret ederek kendi kendini ayıplar gibi bir hali vardı. Nereden de aklıma geldi? Kapıyı kendiniz açmasanız zili katiyen çalmaz kapıdan dönerdim. Daha bir hafta önce de size uğramıştım ama yoktunuz. Ondan sonra da bir daha hiç uğramazdım belki. Ne de olsa benim de az buçuk gururum var Alexey Ivanovich. Kendimi aşağı görmeme rağmen sokakta karşılaşıyorduk. Acaba beni tanıyacak mı? Ya başını çevirip geçerse diye düşünüyordum. 9 yıl bu, dile kolay. Bu yüzden yaklaşmaya cesaret edemiyordum. Dün Petersburg'a Storona'dan gelirken vaktin pek farkında değildim. Hep bunun yüzünden. Şampanya şişesini gösterdi. İçimdeki duyguların da tesiri var ya, ahmaklık, hem de ahmaklığın en büyüğü. Karşımda sizin gibi bir insan olmasaydı, mazimizin hatırına dün olanlardan sonra bana geldiniz, ahbaplığımızı tazelemekten ümidimi keserdim. Belçenov dikkatle dinliyordu. Karşısındaki görünüşte samimi, hatta bir dereceye kadar vekarla konuşuyordu. Yine de bu odaya girdiği andan itibaren onun hiç de bir şeyine inanmıyordu. Demek siz burada yalnız değilsiniz Pavel Pavlovich, demin gördüğüm küçük kız kimin? Pavel Pavlovich hayret ederek kaşlarını kaldırdı. Fakat Belçenov'a çevirdiği bakışı sevimli, açıktı. Tatlı bir gülümsemeyle, kimin mi dedi, bu bizim Liza. Hangi Liza? Belçenov ürperir gibi oldu. Tesir pek aniydi. Gerçi demin odaya girip Liza'yı görünce hayret etmişti ama içinden ne bir önsezi ne de ayrı bir düşünce geçmişti. Bizim Liza, kızımız Liza. Pavel Pavlovich gülümsemeye devam ediyordu. Hangi kızınız? Sizin ve Natalya Vasilyev, yani ölen Natalya Vasilyevna'nın çocuğunuz var mıydı? Belçenov bunu inanmayarak ürkek, adeta duyulmaz bir sesle sordu. Elbette vardı. Hey yarabbi, sahiden siz bunu nereden bileceksiniz? Şu aklıma bakın, evet siz gittikten sonra Tanrı bize bir evlat bağışladı. Pavel Pavlovich sanki heyecandan ama tatlı bir heyecandan yerinde duramıyordu. Hiç duymamıştım. Belçenov sararmıştı. Pavel Pavlovich baygın, duygulu bir sesle, tabii efendim, tabii. Kimden duyacaktınız diye tekrarladı. Ölen karımla ben çocuğumuzun olmasından iyice ümidimizi kesmiştik. Bunu belki siz de hatırlarsınız. Birdenbire Tanrı'nın lütfuna uğradık. Haberi alınca ne hale geldiğimi bir ben bir de Tanrım bilir. Gidişinizden tam bir yıl sonra, yok yok değil, yılı bile dolmamıştı. İzin verin aklımda kaldıysa, siz bizden Ekim'de hatta galiba Kasım'da ayrılmıştınız. Ben T'den Eylül başında, 12 Eylül'de ayrılmıştım. Gayet iyi hatırlıyorum. Eylül'de mi, sahi mi? Acayip. Pavel Pavlovich hayret içindeydi. Öyleyse izin verin siz Eylül'ün 12'sinde gittiniz. Liza 8 Mayıs'ta dünyaya geldi. Şu halde Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan 8 ay birkaç gün. Bilseniz ölen karım, Belçenov kopuveren bir sesle gösterin bana. Buraya çağırın onu diye kekeledi. Pavel Pavlovich söylemek istediği sözün önemi yokmuş gibi hemen suslu telaşla tabii efendim hemen takdim edeyim diyerek aceleyle Liza'nın yanına küçük odaya gitti. 3-4 dakika kadar geçti. Odacıktan hızlı fısıldaşmalar arada bir Liza'nın hafifçe yükselen sesi duyuluyordu. Belçenov çıkmak istemiyor diye düşündü. Nihayet beraberce geldiler. Pavel Pavlovich, buyurun işte, hep utanır dedi. Öyle utangaç, öyle gururlu ki, tıpkı ölen anası. Kız ağlamıyordu, hep yere bakıyordu. Babasıyla el ele geldiler. Uzun boylu, ince, çok güzel bir kızdı. İri mavi gözlerini birden kaldırarak misafire merakla fakat gülmeden baktı. Bakışlarını tekrar yere indirdi. Bakışlarında hiç tanımadığı yeni bir misafirle kalıp bir köşeye çekilerek onun gurur ve itimatsızlıkla süzen çocukların vekarı vardı. Fakat ayrıca gözlerinden çocukça olmayan bir düşünce de okunuyordu. Belçenünova öyle geldi. Babası kızı yakınına çekti. "Bak, bu amca anneni tanırdı. Dostumuzdu. Çekinme, elini ver." Kız hafifçe eğilerek ürkek bir halle elini uzattı. Bizim Natalya Vasilyevna ona reverans yapmasını öğretmek istemedi. İngiliz usulü eğilip elini uzatıyor. Pavel Pavlovich misafire bu izahatı verirken dikkatle yüzüne bakıyordu. Belçenünov bu bakışın farkındaydı ama heyecanını gizlemeye çalışıyordu. Sandalyede kıpırdamadan oturuyor, Liza'nın elini elinden tutarak sabit bakışlarını çocuktan ayırmıyordu. Fakat Liza'da endişeli bir hal vardı. Elini misafirin elinde unutmuş, gözlerini babasından ayıramıyordu. Konuşmasını ürkek bir halde dinliyordu. Belçenünov iri mavi gözlerini derhal tanıdı. Onu en çok hayrete düşüren kızın harikulade ince, nazik teni ve saçlarının rengiydi. Bu işaretlerin onun için manası pek büyüktü. Yüzünün şekli, dudaklarının biçimi tıpatıp Natalya Vasilyevna'yı hatırlatıyordu. Pavel Pavlovich hararetle son derece duygulanmış bir halle bir şeyler anlatıyor fakat Belçenünov hiçbirini duymuyordu. Sadece son sözleri kulağına çalındı. Tanrı'nın bu lütfuna nasıl sevindiğimizi bir bilseniz Alexey Ivanovich. Bu çocuk benim her şeyimdi. Tanrı'nın emriyle bir gün mütevazi saadetim yıkılsa da Liza benim yegane tesellim olur diye düşünürdüm. Ya Natalya Vasilyevna? Pavel Pavlovich büzülür gibi bir hareket yaptı. Natalya Vasilyevna mı? Bilirsiniz ya, o konuşmayı pek sevmezdi. Fakat ölüm döşeğinde kızıyla vedalaşırken hepsi anlaşıldı. Ölüm döşeği dedim ama daha ölümünden bir gün önce heyecanlanıp kızıyor, basit bir sıtmadan başka bir şey olmadığından, onu ilaçlarla öldürmek istediğimizden, doktorların ikisinin de cahilliğinden yana yakıla dert yanıyordu. Şu bizim Koch gelse, ihtiyar askeri sağlık memurunu hatırlar mısınız? 2 haftada onu yataktan kaldırabilirmiş. Daha ne söyleyeyim size? Ölümünden 5 saat önce, 3 hafta sonra isim günü yapılacak teyzesinin, Liza'nın vaftiz anasının çiftliğini ziyaret etmemizden bahsediyordu. Belçenünov Liza'nın elini bırakmadan birdenbire yerinde doğruldu. Çocuğun babasına diktiği hararetli bakışta, sitemli bir şey sezer gibi olmuştu. Garip bir aceleyle çocuk hasta olmasın diye sordu. Pavel Pavlovich hüzünlü bir şefkatle değil galiba dedi. Durumumuz böyle işte. Çocuk zaten tuhaf, sinirli. Annesinin ölümünden sonra 2 hafta hasta oldu, buhranlar geçirdi. Demin girdiğiniz zaman nasıl ağladığını duydunuz tabii. İşitiyor musun Liza? Hem niye ağlıyor biliyor musunuz? Ben hep dışarı gidip onu yalnız bırakıyormuşum. Bundan onu eskisi gibi, annesinin sağlığındaki gibi sevmediğim manasını çıkarıyor. Bakın beni nelerle suçlamaya kalkışıyor. Daha oyuncak çağındaki bir çocuğun aklına bütün bunlar nereden geliyor ben de bilmiyorum. Hoş, burada oynayacak arkadaşı da yok ya. Peki ama siz burada nasıl, yani yalnız ikiniz mi kalıyorsunuz? Evet, yalnızız. Hizmetçi kadın günde bir defa uğruyor, o kadar. Dışarı çıkarken onu burada yalnız mı bırakıyorsunuz? Ne yapayım? Dün giderken odasını kilitledim. Bunun için ağlıyordu zaten ama ben ne yapayım? Evvelsi gün ben yokken aşağıya inmiş, avluda bir çocuk kafasını taşla yarmış. Üstelik avlunun ortasında basmış yaygarayı. Herkese nereye gittiğimi sormaya başlamış. Akıllı bir iş değil bu. Hoş, ben de iyi değilim ya. Bir saatliğine çıkıp ertesi sabah dönüyorum. Dün de öyle oldu. Bereket pansiyon sahibi ben yokken onu dışarı çıkarmış.